aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel cumaya bağlandığımız bir gecede sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah bugün çok ince mevzulara dayanacağız dostlar. Bugünkü konumuz ve bundan sonra birkaç gün daha işleyeceğimiz konu ahiret hayatı. Ahiret hayatının arkasından cehennem mevzusu ve onun arkasından da cennet. İçinizden diyenler olabilir. Hayırdır da kardeşim, ne kadar güzel güller dağıta dağıta gidiyordun. Neden böyle bir konuya gerek duydun diye. Dostlar, yaptığımız işin ciddiyetini bilmemiz gerekir. Allahu Teala'nın dinini öğrenirken bütün güzellikleriyle beraber bütün ciddi kayıtları da gözümüzün önüne getirmemiz gerekir. Çünkü yaptığımız ibadetlerin, aldığımız lezzetlerin güzelliğini anlayabilmek için bir gül misali. Güle talip olduysan, onun güzelliğiyle ruhunu hoşnut ediyorsan, onun güzel kokusunu da sinende hissedebiliyorsan, onun dikenlerinin acısını da parmağının ucunda hissetmen gerekir. Teşbihte hata olmasın dostlar. İnşallah bugün ahiret hayatını işleyeceğiz inşallah. Arkasından ölüm, sekeratani ve onun arkasından kabir ve kabir azabı. Biz tebliğimizi yapalım dostlar. Mevlam neyle bilirse öyle olur. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Malumunuz bu mübarek bir cuma gecesindeyiz. Tesbihleri elimize aldık. Kainatın efendisine salavat-ı şerifeler getire getire konuya adapte olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Sonraki ebedi hayat, öbür dünya, dinimize inanması zaruri olan altı esastan biri. Ahiret gününün başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadar devam eder. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Buradaki gün bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakit, bir zaman demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak lazımdır dostlar. Kemikler, etler uçurup toprak ve gaz olduktan sonra hepsi tekrar bir araya gelecekler. Ruhlar bedenlerine girip herkes mezarlardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denir. Bunu inkar edenler için Hazreti Ali Keremallahu Veçhehu şöyle diyor. Müslümanlar ahirete inanıyor. Kitapsız kafirler inkar ediyor. Tekrar dirilmek olmasaydı inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat kafirlerin dediği olmayınca onlar sonsuz azap çekeceklerdir diye buyurdu. Sonsuzluk, ölüm ve ölümün arkasından uzanılan sonu olmayan bir alem. Ahiret hayatı bu dünya hayatına hiçbir şekilde benzemez. Ahiret işleri akıl ile anlaşılmaz ve bu bulunamaz. Çünkü akıl ancak bu dünya işlerini anlayabilecek şekilde yaratılmıştır. Bundan bile birçok yanılmakla insanlar hataya düşmektedir. Ahirette olacak işleri Allahu Teala peygamberleri ve kitapları vasıtası ile insanlara haber vermektedir. Fen bilginlerinin ve aklın dışında ahiret işleri konusunda insanın inanmaktan başka çaresi yoktur dostlar. illaki inanacaksın. Bu konuda akıl yürüten, çeşitli düşünceler öne süren felsefecilerin de herhangi bir insandan fark olmadığı gibi sözlerinin de herhangi bir değeri yoktur. Bu sahada tek söz sahibi peygamberlerdir aleyhisselamlar. Ve onlar ahiretteki işleri, kainattaki her şeyin yaratıcısı, sonsuz kudret sahibi Allah-u Teala'nın yapacağını haber vermişlerdir. Onların söyledikleri elbette doğrudur ve hepsi de elbette olacaktır. Aslı bozulmuş olan Hristiyanlık ve İsraillikler mahşer halkına mahşerle ilgili şeyler bildirdiler kendi kişilerine. Hahamlar ve papazlar bir sürü ibarelerle uydurmalarda bulundular. Bunların bizim dinimizce hiçbir kıymeti yoktur. İslamiyet'te bildirilenler ise karşısında insanoğlunun aczinin gün geçtikçe büyüdüğü Kur'an-ı Kerim'den ve her sözü doğru olan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinden alınmıştır. İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi açıklarken bildirdikleri gibi mahşerde salihlerin, iyilerin defterleri sağ taraftan, fasıkların, kötülerin defterleri ise arka veya sol taraftan verilecektir. İyi, kötü, büyük, küçük, gizli ve aşikarı yapılmış olan her şey bu defterde bulunacaktır dostlar. Mahşerde Allah-u Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere Allah-u Teala'nın hükümlerini ve dini ilahi kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de peygamberlere nasıl uydunuz? Sizlere bildirilen dinlerin esaslarını nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz diye sorulacaktır. Mahşerde imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlarda bulunulacak. Kötü huylu, bozuk amelli olanlara da ağır cezalar verilecektir. Allah-u Teala adetiyle şirkten, küfürden başka her günahı affedecek. Dilerse küçük günah içinde azap yapacaktır. Çünkü her şey onun elinde. Şirki, küfrü hiç affetmeyeceğini bildirmektedir Yaradan'ım. Kitaplı veya kitapsız kafirler, yani Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayanlar, onun bildirdiği ahkamları arkasına atanlar, kabul etmeyenler ve Allah-u Teala'nın yasaklarına uymayanlar ve bunları beğenmeyenler cehenneme sokulacak ve sonsuz cehennemde ebedi azap görecektir. Ta ki onları yaratan Yaradan'ım affetmez ise, affeder ise belki onlar için de cennet var. Yaradanımız Allah-u Teala akıllı akılsız bütün insanları, çocukları, melekleri, cinleri, şeytanları, diğer hayvan ve kuşları, kısaca göklerde ve yerde, karada ve denizde ne kadar büyük küçük canlı var ise hepsini Arasat meydanında mahşerde toplayıp haşredecektir. Her biri dünyadayken yaptıklarının hesabını görecektir. Haksızlığa uğrayanlar, zulüm yapanlardan haklarını alacaklar. Mizan, terazi kurulup insanların sevapları, iyilikleri ve günahları, kötülükleri tartılacak. Ve mizanda sevapları ağır gelenler cennete, günahları ağır gelenler ise cehenneme gönderilecektir. Allah-u Teala'nın emriyle cehennem üstünde sırat köprüsü kurulacak. Hepsi de bu köprüden geçmesi emrolunacaktır. Cennetlik olanlar köprüden kolayca geçecek. Cennete gidecekler. Cehennemlik olanlar ise sırattan cehenneme düşeceklerdir. Unutmayın dostlar, şefaat haktır elhamdülillah. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, Allah dostları, salihler, melekler ve Allahu Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Müminler ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, cehennemde ebedi kalmayacaklardır. Sonunda onlar da cennete girecekler. İmanlarının hürmetine, bakın dostlar, imanlarının hürmetine ebedi olarak cennette kalacaklardır. Ya Rabbi, emrine kainatın her zerresi kadar şükürler olsun. Yaradanım ne kadar gafurur rahim. İmanlarının hürmetine ne mutlu ki elhamdülillah, kainatın efendisinin ümmetiyiz dostlar. Bu hafife alınacak bir şey değil. Şu caddede, sokaklarda, dimdik, omuzların yüksekte, gururla yürü. Unutma ki sen kainatın efendisinin ümmetisin. Ve onun yanında da sana yakışanını yap. Ne mi? Anlatmama gerek yok. Sen onu zaten biliyorsun. Allahu Teala yapmak nasip etsin inşallah. Evet dostlar, ne kadar güzel değil mi? Şimdi yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hayatın bütün lezzetlerinden tat almaya çalışıyoruz. Haydi bir anda bitti. Azrail Aleyhisselam arkana dikildi. Kopmak çok zor değil mi şu dünyadan? Hem de çok zor. Nefis koca olana çok zor geliyor. Yapma şimdi diyor. Ne güzel yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Ölümün sırası mı? Elbette dostum. Elbette sırası. Nasıl olsa o aleme gidecek değil miyiz? O zaman onu öğrenmek zorundayız. Koca olan istese de, istemese de. Şimdi hangi konuya mı giriyoruz dostlar? Ölüm, koca olanın hiç sevmediği mevzu. Hadi ümüne basalım inşallah. Ona bugün nefes aldırmak yok. Bugün biraz sıkıntı çeksin. Zaten akşama kadar tepemizdeydi. Şimdi tepeleme sırası bize geldi inşallah. Evet dostlar, ölüm. Ruhun bedene bağlı olan bağlılığının sona ermesi. Ruhun bedenden ayrılmasıdır ölüm. İnsanın bir halden başka bir hale dönmesidir. Bir evden başka bir eve göç etmesidir ölüm. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede buyuruyor ki, her nefis ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zaikatul mevt. Allahu Ekber. Bir şeyi tatmak, hayatta kalmak ile mümkündür dostlar. Ölüm ile hayat sona ermemekte, yeni bir hayat başlamaktadır. Hani Yunus der ya, ölen insan olur, ruhlar ölesi değil. Evet, yeni bir hayata başlamak ölüm. Bu hayat kabir hayatıdır. İlk birinci basamak. Herkes eceli gelince ölür. Hak Teala Araf suresi 34. ayetinde mealen diyor ki, ecelleri geldiği zaman onu bir saat ileri ve geri alamazlar buyuruyor. Kişinin doğmasından önce ne kadar yaşayacağı takdir edilmiştir dostlar. Ve bununla beraber Allahu Teala ölümü yarattı. Sonra diriliği yarattı. İnsanı hayatı boyunca dünyada durdurur ölüm. Belli olan eceli gelince, rızkı tükeninceye ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar insanoğlu yaşar. Hiçbir şeyden habersiz. yer, içer, eğlenir. Halbuki bilmez ki şu anda ölümlüler defterine onun da ismi geçmiş. Belki şu an, belki biraz sonra, belki daha sonra, onun hiç ummadığı bir anda ölüm insanı yakalayacaktır. Allah-u Teala emrini nerede hükmettiyse o kişi malını, evladını ve iyalini hepsini bırakıp o kabre girecektir. Ölümü hangi memlekette ise orada tecelli eder. Doğuda ölmesi takdir edilmişse o doğuda öler. Batıda ise orada yazılmışsa batıda ölür. Şöyle anlatılır eskiden. Azrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına gelince oturanlardan birine dikkat ile baktı. Adam meleğin böyle sert bakışından korktu. Azrail aleyhisselam gidince Süleyman aleyhisselama yalvarıp rüzgara emretmesini, rüzgarların kendisini Hindistan'a doğru götürmesini, Azrail aleyhisselamdan kurtarmasını istedi. Azrail aleyhisselam bir müddet sonra tekrar gelince Süleyman aleyhisselam o adamın yüzüne niçin sert baktığını sordu. Azrail aleyhisselam bir saat sonra Hindistan şehrinden birinde o kimsenin canını almak için emrolunmuştum. Onu senin yanında görünce hayretimden dikkat ile baktım. Emre uyup oraya giderek canını aldım dedi. Ölümden çünkü hiçbir şekilde kaçış yok diye buyurdu. Görünüyor ki dostlar, ezeldeki takdirin hasıl olması için adam Azrail aleyhisselamdan korktu. Süleyman aleyhisselam onun isteğini yerine getirdi. Ezelde takdir sebepler zinciriyle yerine getirildi. Hindistan'da da gitti, ruhu alındı. Ölümden kaçış yok dostlar. Ama şu unutulmamalı ki bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl ölürse öyle haşrolunur. Kendini gözünün önüne getir. Nasıl yaşıyorsun? Çünkü Azrail'in zamanı yok ki, her an karşına dikilebilir. İşte yaşadığın gibi teslim olacaksın. Ve nasıl teslim olduysan Yaradanının huzuruna da aynı o şekilde çıkacaksın. Çünkü sen kendini benden çok daha iyi biliyorsun. Unutma ki seni yaratan senden seni daha iyi biliyor. Onun olması gerektiği gibi ol. Aklını rehber edinme. Ve daima ölümü tefekkür et. Ölüm tefekkürünü aklından çıkarma. Çünkü insan korkuyla ümit arasında yaşamak zorunda. Hep ümitli olur ise korkunun hükmü kalmaz. Nefis koca olanın işine gelir. Her şeyin tatlısını alır, acısını arkaya atar. Ve gün gelir, gerçekleri görürsün ama son pişmanlık fayda etmez dostlar. Şunu düşünün, gelin bir sekerat anını gözden geçirelim dostlar. Ölüm hali. İnsanın ölümü yaklaştığı vakit insanın yanına dört melek gelir. Bunlardan biri ruhunu sağ ayağından, biri sol ayağından, biri sağ elinden, biri de sol elinden çekerler. Son defa bu öyle olur ki insanın ruhu gargaraya gelmez iken evvel alemi melekutu görmeye başlar. Hani nefis nefes yukarı doğru takılır ya, biz onu anlayamayız, nefesin yukarıya takıldığı anı. İşte diyor ki o anda alemi melekutu görmeye başlar. Melekleri yaptıkları işlerin hakikatini, alemlerinde durdukları hal üzere görür. Eğer dili söyler ise onların vücudunun varlığından haber verir. Çok defada gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder. lisanı tutuluncaya kadar hareketsiz kalır. Ölüm halini kişinin ruhu kalbe gelince dili tutulur. Bu halde yine melekler ruhunu parmak uçlarından çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşaltır gibi gırıl gırıl öter. Facirin ruhu da yaş keçeye takılmış olan dikenle çekilir gibi çıkartılır. Bunu insanların üstünü, en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haberini verdiler. Bu halde ölü karnını diken ile dolu zanneder. Ruhunu da sanki bir iğnenin deliğinden çıkıyor, gök yere bitişiyor ve kendisi arasında kalıyor zanneder. İşte Allahu Teala'ya iman etmeyenin ruhu aynen bu şekilde çıkartılır. Hazreti Ka'b radıyallahu anh'dan sordular. Ölüm nasıl oluyor diye sual ettiler. Buyurdu ki, bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse de çevire çevire, parçalaya parçalaya onu dışarı çıkartıyor. Dal kestiğini kesiyor, kalan geride kalıyor diye anlattı. Kainatın efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanına soruldu ve kainatın efendisi şöyle dedi: ve elbette ölüm sarhoşluğundan birinin şiddeti 300 kere kılınç vurmaktan daha şiddetlidir. İşte keferenin canı bu şekilde çıkıyor. Allahu Teala'ya iman etmeyen günahkarın ruhu işte bu şekilde 300 kılınç darbesi şiddetinde acıyla çıkıyor diye buyurdu. Ya Rabbi Settar, işte bu zamanda insanın cesedi terler. Gözleri süratle iki tarafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar. Soluğu kabarır. Benzi sararır. Ruhu kalbe gelince diri tutulur. Hiç kimse ruhu göğsüne gelmiş iken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır. Biri, iş gayet büyük olduğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmıştır. Herkes bilir ki insanın göğsüne vurulsa insan bayılır. Ancak az sonra söze kadir olur. Çok kere de söyleyemez. İnsanın neresine vurulursa vurulsun seslenir, insanın canı acır, ama göğsüne vurulduğunda insan şiddetli bir darbeyle hemen sessiz bir ölü gibi yere düşer. Bunun ikinci sebebi de ses, akciğerlerden dışarı çıkan havanın hararetinden ve hareketinden hasıl olur. Bu soluk ise orada kilitlenir kalır. Nefes alıp veremediği için bedeninin harareti kalmaz. Soğur yavaş yavaş. Bu zamanda mevtanın halleri çeşitli hallerde olur. Çeşitli hallere gider mevta o anda. Bazı Allah dostları diyor ki, anlatıyorlar ki, onlara soruyorlar, insan bu kadar sıkıntılar çekerken niçin bağıramıyor, niye haykıramıyor bu kadar şiddetli bir azap var ise diye. Ona diyorlar ki, ses perdelidir, gözler perdelidir, o gerçek alemi görüyor fakat söylememesi için, acıyı dışarıya aksetmemesi için melekler onu tutuyorlar diyor. Ya Rabbi Settar, işte bu zamanda son nefeste bazı insanların halleri şöyle oluyor. Bazıları vardır ki melek su verilmiş kızgın demir ile vurur. Hemen ruh kaçar, harice çıkar. Melek onu eline alır. Ruh civa gibi titremeye başlar. Bal arısı kadar insan şeklinde olur ruh o anda diyor. Bal arısı gibi. Sonra melek onu azap yapıcı zebani meleğine teslim eder. Bazı kimselerin ruhu azar azar çekilir. Ta ki boğazında tutulur. Boğazında da kalmaz. Ancak kalbe bağlı olarak kalır. Bu zamanda melek kızgın demir ile vurur. Zira o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz diyor. Bu demirle vurmanın sebebi demir ölüm denizine daldırılmıştır. Kalp üzerine konulunca diğer yerlerine de sirayet eden zehir gibi olur. Zira hayatın sırrı ancak kalptedir. Onun sırrı ancak dünya hayatında tesir eder. Bunun için bazı kelam alimleri der ki, hayat ruhun gayridir ve hayatın manası ruhun beden ile karışmasıdır der. Ruh çekilip son bağı kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olur. İblis aleyhillâne hemen ortaya çıkar. Çünkü onun zamanı geldi. Yine son nefeste de yapıştı. İblis yardımcılarını özellikle o kimseye musallat eder. O haldeyken o insana gelirler. Sekerat anındaki insana ve onun anası, babası, kardeşi, kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler. Ve ona derler ki, ey filan, sen ölüyorsun. Biz bu halde seni seçtik. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah'ın dininde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerini aldanmaz dinlemez isen yanından giderler. Başkaları gelir. O da der ki sen Nasrani yani Hristiyan olarak öl. Zira o din Mesih'in yani İsa Aleyhisselam'ın dinidir ki Musa Aleyhisselam'ın diniyle nesletmiştir der. Böylece her milletin dinlerini ona söyler. O zamanda Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu, ey bizim Rabbimiz, dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma mealindeki Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesinde haber verildiği andır. Evet dostlar, çok güzel bir ayet. Ey bizim Rabbimiz, dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Amin ya Rabbi. Denildi ki susuzluk hali hastanın en çok sıkıntı çektiği, ciğerlerinin yanıp tutuştuğu haldir. Bu hal şeytan için bir fırsattır. Şeytan bu zaman müminin imanını çalmak, imansız ölmesini sağlamak için yanına yaklaşır. Ve hastanın baş tarafında elinde kadeh, içinde buz gibi bir suyla gelir. Kadehi çalkalar. Mümin onun kim olduğunu bilmediğinden bana biraz su ver der. O da veririm fakat alemlerin yaratıcısı yoktur der. O mümin saadet sahibi bir kimse ise ona cevap vermez. Sonra şeytan ayak tarafından gelir. Orada da su dolu kadehini çalkalar. Mümin onu tanımadığından biraz su ver der. O da eğer Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlarsan sana su veririm der. İmanı zayıf olan dediğini söyler ve kafir olarak ölür. Ya Rabbi Seddar, eğer o saadet sahibi imanı kuvvetli bir mümin ise onun sözünü reddeder dostlar. Ölen bir kimsenin his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir dostlar. Bütün azalar hepsi gider ama en son işitmeyi kaybeder. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat
işitmek ruh kabzoluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, mevtanıza şahadeteyni kelimeteyni la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'dır bu kelimeyi telkin ediniz buyuruyor. Ölüm halinde olanların yanında çok söz söylemekten kaçınmayı da emretmiştir. Zira o zaman insan şiddetli bir sıkıntı halindedir. O zaman diyor, kelimeyi telkin ediniz, onun yanında dünyalık konuşmayınız. Onun ahirete sağlam teslim olabilmesi için kelime-i şehadeti telkin ediniz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zahid Ebu Zekeriya Hazretleri vefat edeceğinde dostları başına toplandılar. Ona kelime-i şehadeti söylemesi için telkinde bulundular. Fakat o hayır deyip başını çevirdi. İkinci defa tekrar kelime-i şehadeti telkin ettiler. O yine hayır dedi. Dostları şaşkınlaştı. İçlerinden bayılanlar oldu. Aman Allah'ım, böyle bir zat nasıl böyle der diye. Üçüncü defa yine kelime-i şehadeti telkin ettiler. Yine üstad hayır dedi. Dostları üzüntüden tamamen perişan oldular. Aradan bir zaman geçince Ebu Zekeriya Hazretleri biraz kendine gelip gözlerini açtığında, bana bir şeyler söylediniz mi diye buyurdu. Oradaki dostları üzgündü ve kendisine kelime-i şehadeti telkin ettiklerini, her üçümde de hayır cevabı verdiğini söyleyince Ebu Zekeriya Hazretleri tebessüm etti ve buyurdu ki, dostlarım, o zaman şeytan elinde su dolu kadehiyle sağımdan geldi. Ben çok susamıştım. İsa Allah'ın oğludur dersen veririm dedi. Ben de hayır dedim. Ayak tarafından geldiğinde yine hayır dedim. Tekrar alemlerin yaratıcısı yoktur de dedi. Ben de hayır dedim. Söylediğimde hayır kelimeleri bu sebeptendir. Ben onun dediklerini yapmayınca şeytan kadehi yere çaldı. Öfkeyle dönüp gitti. Yoksa ben sizin telkin ettiğiniz kelime-i şehadet için hayır demedim ki diyor. Elhamdülillah. İşte bir gönül sultanı, işte hakiki bir iman Allah-u Teala'nın lütfuyla öyle her tarafını sarmış ki son nefesinde bile sirayet edebiliyor. Öyle ölüler vardır ki dostlar, son hallerinde, son anlarında eğer ölünün ağzından tükürüğü yan tarafa akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise o kişi şakidir. Kötü ölmüştür. Kafir olmuştur. Ahiretteki şakavetini görmüştür. O halini görmüştür. Çekeceği sıkıntıyı görmüştür. Eğer ağzı açık, sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü kırpık ise o kimse ahirette kavuşacağı sürur ile müjdelenmiştir diye buyruluyor. Melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipe sararlar. O sait olan kimsenin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Aklından veya ilminden hiçbir şey kaybetmeyen insanoğlu dünyada ne yapmış ise hepsini bilir. O melekler bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazıları da bilmez. Böylece önceki geçmiş peygamberlerin aleyhisselamların ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler.
ve birinci kat semada olan dünya semasına varırlar. Bu meleklerin başında olan Cebrail aleyhisselam dünya semasına çıkar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrail'im. Yanındaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleriyle haber verir. Dünya semasının bekçileri olan melekler, bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı, inancı güzel idi ve hiç şüphe yok ki tam iman etmiştir derler. Bundan sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam birinci kat semadaki meleklere söylediği sözü tekrar eder. İkinci kat semadaki melekler o salih ruha hoş geldin, sefa geldin. Dünyadayken namazlarını, bütün farzlarını riayet ederek eda ederdi derler. Sonra geçer. Üçüncü kat semaya ulaşırlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam daha önce söylediklerini tekrar eder. Bunun üzerine malının hakkını muhafaza edip zekatını tarladan aldığı mahsulün uşrunu emir olan kimselere seve seve verip hiç esirgemeden bu zat hoş ve sefa geldi denir. Oradan da geçerler. Dördüncü kat semaya varırlar. Kimsin denir. Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekten ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler. Beşinci kat semaya varırlar. Kimsin denir. Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Farz olduğu zaman haccını riyasız ve Allah-u Teala için eda eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler, altıncı kat semaya varırlar. Kimsin denir. Evvelce vermiş olduğu cevabı verir. Seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardımcı olan zat hoş ve sefa geldi derler. Oradan da geçerek Suradikati Celal denilen celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Yine hoş ve sefa geldi. Çok istiğfar edip çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere emri maruf yapan, Allah-u Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere ve darda kalanlara yardım eden salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun denir. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar. Onların hepsi onu cennet ile müjdeleyip müsafahaya varırlar. Hamdolsun o kişiye ya Rabbi. Sonra Sidretül Münteha'ya kadar giderler. Yine kimdir diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Hoş ve sefa geldi. Her iyiliğini Allah-u Teala'nın rızası için yapan zata merhaba derler. Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nur, zulmet, su ve kar tabakalarından geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı 1000 selenik yoldur. Sonra Arşurrahman üzerine örtülmüş olan 80.000 perde açılır. Her perdede 80.000 şerefe vardır. Her şerefede 1000 kamer yani ay vardır. Hepsi Allah-u Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Onlardan bir kamer dünyada görünse nuru alemi yakar ve herkes Allah-u Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. Bu sırada perde arkasından şöyle bir nida gelir. Bu getirdiğiniz ruh kimindir? Cebrail aleyhisselam filan oğlu filandır derler. Allah-u Teala bunu yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyurur. Allah-u Teala'nın huzuru maneviye ilahiyesinde durduğu vakit bütün levmi itap yani azarlanmak ile Hak Teala onu utandırır. Hatta o kul zanneder ki hakikaten helak oldu. Sonra Cenab-ı Hak onu affeder diye buyruluyor. Hamdolsun ya Rabbi. Ne güzel müjdeler, ne güzel lütuflar dostlar. İşte bunların hepsi şu anda tahayyül ediyoruz ama aklımızın çerçevesinde ne kadar hayal edebiliyoruz? Buraları ne kadar bilebiliyoruz? Bilen var mı? Allah'ın dostları istisna kişiler hariç de maalesef. Bu güzelliklere ulaşabilmek için işte zehirle kaplı bu dünyada kendimizi satmamamız gerekir dostlar. Dünya hayatına tapmamamız gerekir. Evet, İAŞ'imizi kazanmak zorundayız ama gideceğimiz yeri bilmek zorundayız. İnsanoğlu nereye gidiyor? Her nefeste Yaradan'ına gidiyor. Kendini yaratan yüce Rabbine gidiyor. Elin boş mu gideceksin senin Yaradan'ına? Mümkün değil değil mi dostlar? Sen Yaradan'ına eli nasıl boş gidersin? Senin rızkını veren, seni yaratan, seni sevindiren, seni muhabbetiyle gözlerinden yaşlar döküren Rabbine. Geceleri seherlerde namazlarda ağlayarak ellerini açarak o ilahi lütuflara mazhar olup o muhabbeti senin kalbinde yaşartan ve yaratan Rabbine sen nasıl eli boş gidersin? Müslüman kardeşim, sen mümin olarak ölmeye layık olmalısın. Sen sana yakışanını yap. Sen Yaradan'ına, Yaradan'ın seni istediği gibi git. Dünya, şöhret hepsini arkada bırak. Gideceğin yer huzur-u ilahi. Allah-u Teala herkesin kalbindeki o güzelliği, Yaradan'a kavuşma güzelliğini amellerinin dışında Rabbinin rızası ile kavuşmayı nasip müessir eylesin inşallah. Ay, her türlü tatlılığı acılığıyla bozan ölüm. Ölüm yok olmak değildir dostlar. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi. İşte ama bu dünyadan Hakk'ın rızasını kavuşarak gidersen ne mutlu sana. Ama başkalarının rızasını kazanmak için gidersen arkandan ne derler bilir misin? Şöyle bir beyit var. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Müthiş bir kelime değil mi dostlar? Bir gün Koca Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gitti. Gördü ki kainatın efendisi bir ruh hasır üzerine oturmuş ve mübarek teni üzerine hasırların izi çıkmıştı. Efendimizin teninde hasır iz yaptığını görünce Koca Ömer, Hazreti Ömer ağladı. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünü, alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratan efendim, yaratılan efendim. Sordu, niçin ağlarsın ya Ömer? Niçin ağlamayayım ki ya Resulallah? Kisra ile Kayser imparatorlukları bunca nimetler içinde
kalın döşeklerde gark olup yatarlar. Onlar Allah'ın düşmanlarıdır ya Resulallah. Sen Allah'ın sevgilisi iken mübarek tenin hasır iziyle yol yol olmuş ya Resulallah. Altınıza bir döşek alsaydınız olmaz mıydı? Kainatın efendisi cevap verdi. Ey Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki ahiretin hoşluğunu istemeyip dünyanın rahatlığını isterler. Biz ise öyle bir kavimiz ki dünya rahatlığını ahiret rahatlığına tercih ederiz. Ey Ömer, bu dünya ahirete nispetle şuna benzer ki bir kimse denize serçe parmağını soksa o serçe parmakta ne kadar su ve yaşlılık, bir zamanda o yaşlılık buhar olup uçar gider. Dünyanın var olması serçe parmağındaki su gibidir. Bel bağlamaya gelmez. Bu dünyanın bunun gibi olan hayaline aldanan kimseye yazıklar olsun ya Ömer. Yazıklar olsun ya Ömer diye buyurdu. Evet dostlar, kainatın efendisi ona aldanana yazıklar olsun dedi. Biz aldanmıyoruz değil mi dostlar? Biz dünyaya secde etmiyoruz değil mi dostlar? Bir gün olsun Allah için secdeye gelip gözyaşları dökerek tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Günde 5 vakit namaz kılarken belki 2 günde bir, belki haftada bir samimi olarak namaz kılmaya gayret ediyoruz değil mi dostlar? Belki ayda bir, belki haftada bir gece yarısında Allah için geceliğin kalkarak ellerimizi açıp ağlayarak tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Bir kerecik olsun gözlerinden yaşlar indiğinde kalbindeki lezzeti hissedebildin mi? Yaradanının varlığını vücudunda hissedebildin mi? Tüylerin diken diken oldu mu? Oldu ise duan makbul oldu dostum. Ellerini açıp da Rabbine ağlayarak iltica ederysen, gözyaşların gözlerinden aşağı seccadeni ıslatırsa bil ki duan kabul oldu dostum. Çünkü diyor ki Rabbim, bir insan duasında ağladığında onun duasına kabul olduğunun beyanıdır o gözyaşları buyruluyor. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Beni bu dünyada gözyaşları kurumuş merhamet fıkaralarından eyleme ya Rabbi. Cümlemizi inşallah. Allah-u Teala'nın emirlerine uyan bir mümine ölümden daha sevinçli hiçbir şey olmaz. Allah-u Teala'ya kavuşmayı seven mümin ölümü ister. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Kavuşmak şevki büyük ve yüksek derecedir. Bu dereceye yükselen mümin ölümün gecikmesini istemez. Rabbine kavuşma arzusundan dolayı ona kavuşmayı, onu görmeyi sever. Cenneti seven de ona hazırlanan insan da ölümü sever. Çünkü
ölüm olmayınca cennete girilmez ki. Ölüm olmayınca Resulullah'a, Habibullah'a, Allahu Teala'ya kavuşulmaz ki. Ama Allah'tan ölümü istemeyelim. Hakkımıza ne hayırlı olursa elbette ki bizim için en makbulü odur. Ama ölümden korkma. İbrahim Aleyhisselam ruhunu almak için gelip izin isteyen Azrail Aleyhisselam'a sordu. Dost dostun canını alır mı? Allahu Teala Azrail Aleyhisselam ile haber gönderip buyurdu ki: Dost dosta kavuşmaktan kaçınır mı? Allahu Ekber. Elbette ki kaçınmaz. Elbette ki ona kavuşmak ister. Bu müjdeyi alınca hemen ellerini kaldırıp "Ya Rabbi, ruhumu hemen al" diye dua etti. Bilirsiniz, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Azrail Aleyhisselam'ı görünce dedi ki: "Çabuk gel, çabuk gel, beni Rabbime acele kavuştur" dedi. İşte elhamdülillah aşk, muhabbet işte bu dostlar. Yaratanına aşık olabilmek. Görmeden aşık olunur mu? Sen talip ol, oldururlar inşallah. Allahu Teala'ya kavuşmak ve ölümü aşkla bekleyen, Allah için, şu dünya dertlerinden kurtulmak için değil, Yaradanına, seni Yaradanına aşık olman, işte onun için bin kılıç darbesine değer. Dönelim kainatın efendisinin olduğu döneme. Küçük bir menkıbe. Hazreti Abdullah bin Caş, Resulullah'ın halasının oğlu ve kayınbiraderidir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da büyük fedakarlıklar göstermişti o. O bu savaşta şehit olmak istiyordu. Arkadaşlarından Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri bu arzusunu şöyle anlatmaktadır. Uhud'da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Birdenbire yanıma sokuldu. Elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şunları söyledi: "Şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim, sen de amin de." Ben de peki dedim. Ben şöyle dua ettim: "Allah'ım, bana çok kuvvetli ve çetin kafirler gönder. Onlarla kıyasıya vuruşayım ya Rabbi, hepsini öldüreyim. Gazi olarak geri döneyim. Benim yaptığım bu duaya içten amin" dedi. Sonra dua etmeye başladı: "Allah'ım, bana zorlu kafirler gönder. Kıyasıya onlarla vuruşayım. Cihadın hakkını vereyim. Hepsini öldüreyim. En sonunda bir tanesi de beni şehit etsin ya Rabbi. Sonra benim dudaklarımı, burnumu, kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana, Abdullah, dudaklarını, burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorduğunda, Allah'ım, ben onlarla çok kusur işledim. Yerinde kullanamadım ya Rabbi. Senin huzuruna getirmeye utandım ya Rabbi. Sevgili peygamberimin de bulunduğu bir savaşta toza toprağa bulandım da öyle geldim diyeyim" dedi. Gönlüm böyle bir duaya amin demek arzu etmiyordu. Fakat o istediği ve önceden söz verdiğim için mecburen amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı alıp savaşa devam ettik. Hakikaten savaş Abdullah'ın arzu ettiği şekilde cereyan etti. İkimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. Bir ara Abdullah'ın elindeki kılıç kırıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz ona bir hurma dalı verdi. Bu dal bir mucize olarak kılıç gibi önüne gelene kesmeye başladı. Birçok düşman öldürdü. Savaşın sonuna doğru nihayet istediği gibi şehit düştü. Akşamüstü cesedinin yanına vardığımda onun dua ettiği gibi dudakları, burnu ve kulakları kesilmiş halde kanlar içinde yatıyordu. Hazreti Hamza ile beraber aynı kabre koyup defnettik dedi. İnna lillah ve inna ileyhi racun. İşte dostlar, Allah için ölmek, ölüme aşık olmak böyle olur. Hani buyruluyor ki şehitler, ya Rabbi ben senin için şehit olayım, sonra beni dirilt tekrar, öldüreyim, öleyim, sonra tekrar dirilt, ya Rabbi tekrar dirilt, o güzelliği tekrar tekrar yaşayabilmek için. Allahu Ekber. İşte dostlar, ölüme aşık olmak, Yaradan'a aşık olmak böyle olur. Bunlar bizim için birer ölçüdür. Allah-u Teala onların hatırına inşallah bizleri affı mağfiret eylesin ya Rabbi. Bir menkıbede buyruluyor ki, konumuz bugün ölüm ya, ölümü de sevmek lazım. Hem kork ama hem de sev. Yakup Aleyhisselam kendisini ziyarete gelen Azrail Aleyhisselam'a dedi ki, ey kardeşim Azrail, ziyarete mi yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ziyaret için geldim. Senden bir ricam var. Nedir o dedi. Ecelim yaklaşınca bana bildirir misin? Peki, sana 3 haberci gönderirim dedi. Azrail Aleyhisselam bir gün yine geldi. Yakup Aleyhisselam sordu, ey kardeşim Azrail, bu sefer canımı almaya mı geldin? Evet, canımı almaya geldim dedi. Hani sen bana önceden haber gönderecektin, 3 haberci gönderecektin, böyle söylememiş miydin? Evet dedi, ben sana söylediğimi yaptım. O 3 haberciyi gönderdim dedi. Bunlardan bir tanesi, saçların siyah iken beyazlaşmadı mı? İkincisi, vücudun güçlü kuvvetli iken ihtiyarlayınca gücün azalmadı mı? Ve üçüncüsü, vücudun dimdik iken sonra belin bükülmedi mi? Allahu Ekber. Saçlarında beyaz olan, sakalları beyazlanmış ama hala dünyanın binbir rengine dalan kişiler. Müjdeler hala size gelmedi mi? Bize de gelmedi mi? Ölüm her an arkanda adım adım seni kovalıyor. Kaç, nereye kaçabilirsin? Nereye kadar? Ama unutma ki muhakkak seni bir gün yakalayacak. Bu dünyada Yaradanımın davasına aşık olur isen, onu ruhunla, bedeninle yaşayabilir isen, ey ölüm haydi gel sana hazırım diyebiliyor isen, ne mutlu sana, ne mutlu onu diyebilene. Var mı böyle diyebilecek? Belki de vardır, istisnalar hariç. Ama ya diğerleri? Ölüm deyince kilometrelerce kaçabilmek için sebepler arayan insanoğlu. Bir cenazeye gittiğinde dostum, ne kadar yardımcı olabiliyorsun? Ölünün yanında ne kadar durabiliyorsun? Onun yanında durman bile, yabancı bir ölünün yanında olman bile bazen seni korkutuyor değil mi? Hiçbir morgdan gidip de bir cesedi gördün mü? Ölüm korkusu olanlar için söylüyorum. Bir morga indiğinde buzdolaplardan bir tanesinin dolabını çekip de elin titremeden o çarşafın altındakini gördün mü? Temeşirin üzerinde beyaz örtüyle örtülmüş, orada yatarken cesaretini toparlayıp da onun üzerini açıp da yüzüne bakabildin mi? Belki değil mi? Çünkü nefesin sevmediği şey ölüm. Ama korkma, o ölü, ona zaten sana zarar gelmez. Sana zarar canlıdan gelir. Ölüden niçin korkuyorsun? İşte nefis koca olanın hiç sevmediği şey. Cansızdan korkuyor değil mi? Çünkü biliyor bedenin ne hallere girdiğini. O andaki ruhun hali ruhaniyetinden haberdar değil ama sadece gözleriyle gördüğü bu. Ya ahiret? Onu hiç düşündün mü? Ama elin gitmiyor değil mi dostum o morgun dolabını çekmeye? Hadi bırak onu. Teneşirde yıkanırken üzerine yatırmışlar, sağa döndürürlerken, sola döndürürlerken sararmış, katılmış bir ceset, burnundan siyah siyah kan ilinler. Bunlar güzel şeyler değil, değil mi dostlar? Niçin mi söylüyorum? Sizler daha iyi biliyorsunuz değil mi dostlar? Belki şu anda bizi dinleyen çocuklar da vardır. Fazla etkilenmelerini de istemiyorum ama bazı gerçeklerin şuuruna varmak lazım. Bugün bir cenazeye katıldığınızda bile öyle insanlar var ki onları defalarca görmüşsünüzdür. Örnek Hacı Bayram Veli Camii Hazretlerine, Hazretlerin olduğu camide teneşirler kuruluyor. Orada dua namazların, cenaze namazlarının kılınması için cenazeler, mevtalar yan yana diziliyor. Sonra bakıyorsun belki tanıdığın kişilerden orada yatan mevtanın oğlu, yakını, akrabaları arka tarafa geçmişler, ellerini bağlamışlar, namaz kılanları seyrediyorlar. Babasının namazını bile kılamıyor. İşte ne ağlanacak durum değil mi dostlar? Sen oğlunu istediğin kadar servete boğ. Paralarla ne verirsen ver. Senin oğlun senin arkanda, senin iki rekat cenaze namazını kılamaz ise... Senin cenaze namazını kılamaz ise sen o evladın hesabını verirsin. Ona İslamiyet'i öğretemediğin için onun hesabını verirsin. Çünkü ne buyruluyor? Sizler güttükleriniz çobanlarsınız ve mesulsünüz. Ve orada çoğu yakın akrabalar uzaktan seyrediyor. Sonra bittikten sonra da yavaşça uzanıyor. Belki babası, belki anası elinden tutup yavaş yavaş arabaya kadar götürebiliyor. İşte bu sana yapabildiği. Sonra araba defin sahasına gitti. Konvoylar oluştu. Herkes toparlandı. Defin sahasına gittiniz. Orada ne oluyor? Sırası gelen defini toprağa indiriyorlar. Orada birazcık ağlama, sızlama. Yakın dostların da geldi, belki arkadaşların da geldi. Belki ölen sensin, öyle hayal et. Yakın dostların ne yaptı? Ah, vah çok iyiydi, rahmetli gitti. Allah rahmet eylesin, iyiydi. O arada, ya abi senin işler nasıl? Parayı borcu ödeyebiliyor musun ya? Çekin senedin ne durumda? Mevta orada gömülüyor. Yakın arkadaşın halbuki. O arada onun oğlun yakınını gördün. Tüh. Allah rahmet eylesin. Mübarek çok iyiydi ya Rabbi. Allah günahlarını affetsin. Bir tanıdığını daha gördün. Ya abi ya geçen gün sana verdiğim şey vardı. Onu halledebildin mi ya? Çok önemli. Allah için o işimi hallediver ya. Çok sıkıştım. Paraya da ihtiyacım var. Gözünü seveyim şu işimi görüver. Mevta orada gömülüyor. Daha orada. Dostunu unutun da. Daha şimdiden, daha gömmeden unuttun. Orada senin ölüm telkini yapman gerekmez mi? Orada onun yerine kendini koyman gerekmez miydi? Unuttun değil mi? Sonra Mevta gömüldü. Üzerine topraklar atıldı. Yakını dostları biraz ağladılar. Belki yırtındılar. Farkında olmadan. Çünkü aslında Mevta'ya sıkıntıdır ağlamak orada. Gözünden yaşları dök ama... Allah için dök. Kaybettiğin için üzülebilirsin ama dünyalığı oraya sokma. Sonra onu gömdün, üzerine bir bardak su döktün, bir şişe su döktün, görevin bitti. Hadi bakalım.
Rahmetli Allah rahmet eylesin, oradan arabalara, tekrar dünyalıkları ana ana arabalara. Ondan sonra da Mevta'nın evine gel. Mevta'nın evinde otur, karnım da acıktı. Nefis koca olan çok acıktı. Doyurmak da lazım onu. Ondan sonracığıma artık pideler gelsin, ayranı da içelim. Yana da inşallah helva da yapmışlardır. Orada bu mevzular açılıyor. Allah rahmet eylesin. Mübarek hakikaten çok sevdiğimiz birisiydi. Allah toprağını bol etsin inşallah. Zaten bol. Allah hesabını kolay etsin de inşallah. Allah-u Teala'nın huzuruna tertemiz çıksın diye dua et. Ondan sonra cenaze evinde oturdun. Ona biraz belki hayır duasında bulundun. Karnın da doydu. Yedin içtin. 2-3 tane pide yedin. Allah rızası için Mevta'nın sevabınadır. Duanı ettin, Allah razı olsun. Ayrını da 1-2 bardak götürdün. Biraz da helveden yedin, karnın doydu. Ondan sonra yakının ama vefat eden, karnın doydu ya, gözün saate takıldı. Neden? İşin var. Gitmek zorundasın değil mi? Bütün gününü de burada öldüremezsin. Görevini de yaptın. Biz müsaadenizi rica edelim. Allah ısmarladık. Hakkınızı helal edin. Size de zahmet verdik. Allah rahmet eylesin. Mevta vallahi çok iyiydi. Çok iyiliğini bilirim. Ondan sonra karnın da doydu. Yavaş yavaş kapıdan sitemli bir şekilde çıktın. Gittin. Adımlar gidiyor. Dünyalığa girdin. Daldığın insanların içine girdin. Aradan bir saat sonra dostunu unuttun kardeşim. Aklına gelmedi bile. Akşam oldu, belki hatırladın. En yakını bile, en samimi olanları bile bir gün hatırladın. 2 gün, 3. gün, belki 4. 5'e gelmez, 6'da unuttun. En yakının bitti. Unuttun, gittin onu. O hesapta ve kabirde. Sen ayaktasın. 2 gün sonra, belki kısa bir zaman, belki biraz sonra, belki bir süre sonra o Mevta'nın yerinde sen olacaksın ve seni de unutacaklar. Çünkü dünya böyle, seni yemeye doymuyor. Üstüne bastığın toprağın seni bir gün içine yutacağını hiçbir zaman unutma. Şu dünyada ne kadar amel işledin, en samimi dostun o işte senin. Ne yaptın Allah için? Ne ibadet edebildin? Ne dostlarını sevebildin? Eteklerine yapıştın, dualarını aldın, hayır işledin. İşte senin o sermayen o. Ama sermayene de güvenme. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmetine güven. Çünkü seni kurtaracak tek merci Yaradanımdır dostum. Bunun 2 şıkkı yok. Allah-u Teala inşallah huzuruna bizleri tertemiz alsın ya Rabbi. Hani diyorlar ya, ya Rabbi şu dünyada sana getirdiğim hiçbir hayırlı amelim yok. Soruyor bana ne getirdin? Ya Rabbi vallahi yarım yamalak namaz kıldım, sen kabul eyle. Biraz oruç tuttum, biraz sadaka verdim, biraz hac yaptım ya Rabbi. Hiçbiri sana layık değil ya Rabbi, ne olur beni affeyle. Sana hiçbir şey getiremedim. Kulum bana ne getirdin derse sadece şunu diyebilsen ya Rabbi, kalbimde senin sevgin ve Habibinin sevgisi var. Vallahi o kurtarır seni. Bunu hiçbir zaman unutma. Elhamdülillah ya Rabbi.
Ay, bir gönül dostlarından Abdülhalik Gürcevani Hazretleri vasiyetnamesinde manevi oğlu Evliya-i Kebir Hazretlerine buyurdu ki, ey oğlum, vasiyet ederim ki her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Din cahillerinden sakın, şöhret peşinde olma. Şöhrette afet vardır. Aslanlardan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helal ye, çok gülme, kahkaha ile gülme. Çünkü kahkaha ile gülmek gönlü öldürür. Herkese şefkat ve merhamet et ey oğul. Kimseyi hakir görme. Kimse ile münakaşa ve mücadele etme. Kimseden bir şey isteme ey oğul. Bilhassa tasavvuf büyüklerine dil uzatma evladım.
onları inkar eden felakete düşer. Fıkıh çalış, ibadet bilgilerini öğren ve evin mescit olsun evladım. Ve arkamızdan bol bol bize dua eyle evlat. İşte dostlar, bir insanın oğluna, kızına verebileceği en güzel nasihat. Müslüman her zaman vasiyetini hazır eylemeli. İnşallah Yaradan'ım bizlere de hazır eylemeyi nasip eder. Allah! Evet dostlar, gene dönelim konumuza. Orada buyruluyor ya, vefatlarından sonra rüyada görülen bazı salih kimselerden gelen haberler. Allah-u Teala'nın razı olduğu kullarına nasıl muamele ettiğini çok güzel bir şekilde Allah dostları rivayetlerle anlatmışlardır dostlar. Bunlardan biri Bağdat Kadısı ve meşhur tembih kitabının müellifi Yahya bin Eksem Hazretleri'dir. Vefatından bir müddet sonra sevdiklerinden biri onu rüyasında gördü. Dedi ki, Hak Teala sana nasıl muamele eyledi? Öyle sordu. Yahya bin Eksem dedi ki, Cenab-ı Allah beni huzur-u maneviyesinde durdurup, ey fena şeyh, sen şunu ve bunu işlemedin mi buyurdu. Ben de, ya Rabbi, burada böyle sual sorulacağını bana dünyada bildirmediler dedim. Sana nasıl bildirildi buyurdu. Ben de, bana Muammer bin Müsemme, İmam-ı Zuhri'den, o da Urve bin Zübeyir'den, o da teyzesi Ayşe Sıddık'tan, radıyallahu anhuma'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Zat-ı Teala'dan haber verdiklerine göre, Zat-ı Rauf ve Rahim'im, ben Azimuşan, İslam'da ağıran saç ve sakala azap etmekten haya ederim diye buyurduğunu söyledi. Allahu Ekber! İşte saçını Allah için arttın, Allah için hak ettin sen diyor. Ve sen böyle ettin, ben de Allah-u Azimüşşan seni mağfiret ettim, bağışladım buyuruyor. Hamdolsun ya Rabbi. İşte saçını Allah yolunda artan var mı böyle? Allah dostları, dikkat edin dostlar. Gençliklerini, her şeylerini Allah için şu dünyaya sattılar. Dünyayı koydular kereye, her şey Allah için. Saçları bembeyaz, yüzlerine baktığın zaman mana aleminde olanlar onların yüzünde cenneti görür. Var mı öyle görebilen? Eğer varsa Allah makamını daim eylesin dostum. Bazı insanlar vardır ki kürsüye ulaştıkları zaman bir nida işitirler. Bu da ayrı bir şekilde. Orada onu ret ederler. Bazı kimseler perdelerden geri çevrilirler. Ancak Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna vasıl olan arif-i billah olanlardır. Yani evliya-i kiramdır. Vilayetin dördüncü derecesi ve daha üst makamlarda Allah-u Teala'nın huzuruna onlardan başkası bu şekilde ulaşamaz. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affu mağfiret eylesin dostlar.